Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan hocamızla birlikteyiz. Hocam, programımıza başlamadan önce nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür
Allah
ederiz.
Allah razı
olsun. Hocam, çocuklarımız rahatsızlandığında hangi durumlarda hastaneye götürmeliyiz? Hastaneye götürme sıklığımız nasıl olmalı? Alarm veren işaretler nelerdir? Bizlere kısaca bir bahsedebilir misiniz?
Tabii, şimdi aslında bu önemli bir durum. Daha önce bizim hani moderatörlük vazifesini ifa ettiğimiz zamanlarda bir misafirimiz olduğunda konuşmacı olarak şunu yaşıyoruz Tamer Hocam. Arkadaşımız bizi bilgilendiriyor herhangi bir konuda, anlatıyor da diyoruz ki hani bunun bize yansıyan boyutu ne? Biz ne zaman korkup hastaneye gelelim diye. Sonra baktık ki bu soruyu her branşta sormuşuz ama çocukta sorulmamış henüz. O yüzden hani böyle bir derleme yapalım istedik bu programda. Şimdi çocuklarımızı hastaneye ne sıklıkla götürelim, nasıl götürelim? Birincisi, bir çocuk hastaneye sağlam olarak gelebilir, bir çocuk hastaneye hasta olarak gelebilir ya da bir sağlık kuruluşuna. Yetişkinden farklı olarak çocukların malumunuz sağlam çocuk izlemleri, büyüme gelişme takipleri, aşı uygulamaları vesaireleri nedeniyle de hastane sağlam olarak gelmeleri gerekiyor. Programın geniş kısmına başlamadan önce bir giriş yapmak açısından sağlam çocuk ne zaman gelmelidir sorusuna cevap vererek başlayalım. Eğer bir yavrumuz doğdu, hiçbir problemi yok ise en azından doğumunun 5-6. 7. günleri mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu başvuru esnasında çocuğun tartı alımı, sarılık gelişimi, sarılığın olup olmadığı bakılır. Tarama testleri dediğimiz topuk kanı alınır, işitme testi yapılır. Bunlar genellikle birinci hafta kontrolü olarak adlandırılır. Bazı kurumlarda 15. günde tekrar tartı kontrolüne çağrıldığı olur. 30. günde bebek bir aylık olduğunda aşısı vardır, bu yüzden gelinmelidir. 2. ayda aşı vardır, bu yüzden gelinmelidir. Buradan sonrası ekoller arasında farklılıklar göstermekle birlikte genellikle hiçbir şikayeti olmayan çocukta büyüme gelişmesinin ve genel izlemlerinin yapılabilmesi açısından ilk 6 ay her ay, daha sonra 2 ayda bir, 12. aydan sonra 3 ayda bir, 18 aydan sonra 24. ayda, daha sonra da en azından senede bir kez hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bu, herhangi bir şikayet olmadığında işlerin yolunda gidip gitmediğini, büyüme gelişmenin normal olup olmadığının anlaşılması açısından yapılması gereken şeydir. Çünkü çocuklar bizim gibi durağan değil, büyüyen organizmalardır. Büyümek fonksiyonel bir şeydir. Bunun yavaşlaması, gerilemesi, geç kalması birçok hastalığın alameti olabilir. Yani öksürüyor diye gelmek de boyu uzamıyor diye gelmek, evet, aynı anlamda hastalık alametidir. Ama boyunun uzayıp uzamadığını ailenin evde takdir etmesi her zaman mümkün olmaz. Bazen bunun dayısı da böyleydi, bunun halası da böyleydi diye çok kısa çocuklar ihmal edilebilir. O yüzden hekim tarafından bahsettiğim şekilde belli aralarla görülmelidir çocuklar. Şimdi buradan sonra sizin söyleyeceğiniz konu başlıklarında falanca şikayet olduğunda hastaneye gelmeli miyiz? Ya da falanca şikayet hangi boyuta vardığında, hangi ölçülere geldiğinde hastaneye gelmeliyiz diye gideceğiz program boyunca. Buradaki amacımız öncelikli olarak gereksiz hastane başvurularını engelleyelim. Ama ardından da gelmesi gereken hastanın vakit kaybına engel olalım. Çünkü maalesef hastanelerimizin hali belli. Özellikle büyük şehirlerde inanılmaz kalabalıklar var. Zaman zaman kulağımıza geliyor. İşte Anadolu yakasında birçok büyük hastanemiz var. Çocuk kliniği, geleneği sağlam olan büyük hastaneler var. Ama bakıyorsunuz arkadaşımız diyor ki gittik hocam önümüzde 70 kişi vardı sırada. Şimdi 70 kişi varken gereksiz şikayetle bir kişinin daha buraya 71 yapması bir kere ondan sonra geleceklere zulüm. O yüzden hani gerekmiyorsa yer işgal etmeyip ciddi hastaların vaktinin çalınmasına engel olmak çok mühimdir. Evet. Onun dışında size zararı var. Çünkü en çok bu iş salgın zamanlarında dikkat çeker. İşte domuz gribi, kuş gribi bilmem ne salgını var dendiğinde iki kere öksüren hasta hastaneye gelir. Normalde gelmez bu hasta iki kere öksürükte. Evet. Bu şekilde herkes yığıldığında normalde 10 kişinin oturacağı koridorda 80 kişi bekler. Gerçekten 1. 7. ve 19. hastalar kuş gribidir, domuz gribidir bir şeydir. Bu sebepten dolayı sağlam çocuk giderek hastalık kapıp geri gelir. Bunlara dikkat etmek açısından en azından seçici olalım. Hak eden adam hastaneye gelsin ve mümkün olan en az sırayı bekleyerek hekimle münasebet sebep kurabilsin. Ama gelmesi gerekmeyen çocuk da gelerek oradan zarar görmesini istiyoruz.
Evet. Hocam, meşhur bir dörtlü belirti var. Öksürük, kusma, ateş ve ishal.
En sık görülenleri.
En sık görülenleri. Bunlar dördü bir araya geldiği zaman zaten direkt çocuğu hemen hastaneye götürüyor.
Onlar
zaten
eyvallah. Başımızın üstünde yeri var.
Yetişkinle gidiyor. Ama bunlar tek başına bir şey ifade eder mi? Bunları,
tabii ki.
Bunlar teker teker görülürse hangi durumlarda gitmeliyiz? Bunlara bir açıklayabilir miyiz?
Şimdi en başta öksürük dediniz, oradan başlayalım. Çocuk polikliniklerine en çok yapılan başvuru üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Şikayet bazında değerlendirirseniz de en sık şikayetlerden belki ilk 3-4'ten biri de öksürüktür. Normalde öksürük aslında faydalı bir reflekstir. Bir hastalık alameti değildir kendisi öz olarak. Bizim burundan başlayarak geriye doğru gidildiğinde solunum yollarımızda cilia dediğimiz, hani tüy, kıl diye çevirebiliriz belki bunu Türkçe, yapılar vardır. Bunlar kendilerine gelen yabancı cisimleri adeta elden ele ileterek yukarıya doğru hava yollarından yukarı doğru çıkarmaya çalışırlar. Akciğerlerimize doğru bir yabancı cisim geçtiğinde bunlar tutarak ileriye doğru atarlar. Akciğerlerimizde bir takım refleksler vardır. Gerime duyarlı reflekslerdir. Bunlar olmaması gereken yerde, yani sadece havanın geçiş için ayırt edilmiş yerlerde yabancı bir cisim, bir mikrop, bir müküs bulunduğunda bunu atmak için geliştirilmiş faydalı mekanizmalardır. Yani siz öksürüp affedersiniz balgam çıkartıyorsanız eğer, bu içerideki o balgamla birlikte mikropları da atıyorsunuz demektir. Balgamın oluşum sebebi de zaten hastalığa karşı gelişmiş savunma mekanizmasıdır. Bunun da atılması şarttır. O yüzden öksürük bir alarmdır. İçeride bir problem olduğunu alamettir. İki, akciğerleri yabancı cisimlerin baskısından korumaya yarar. Peki hangi öksürükler önemlidir? 2-3 kere öksürmekle hastaneye gelmeli miyiz? Şimdi eğer salt öksürükten bahsedeceksek, yani öksürük var, 39'da ateşi var, muhakkak hastaneye gelecek ama öksürükten ziyade öksürük artı ateş birlikteliği yakınmasıyla gelecek bu hasta. Sırf öksürükten geliniyor ise en azından öksürüğün birkaç gün sürmesini istiyoruz. Yani 3-4 kere öksürük alıp gelmenizin hiçbir manası yok. Muayene bulguları da olgunlaşmayacağı için herhangi bir tedavi vermek veya bir tetkik istemek mümkün olmuyor.
Evet.
Onun dışında öksürüğün varlığı bir hastalık belirtisi olabilir. Uzamış öksürük ayrı bir hastalık belirtisidir ayrıca. Yani basit bir grip nezle olduğunuz, o an sinüzit olduğunuz gibi durumlarda öksürürsünüz. Ama astım hastaları da bir ay geçmeyen öksürük diye gelebilir. Yani dün bugün öksüren hasta basit farenjit çıkar ama bir aydır öksüren hastadan astım da çıkabilir. O yüzden öksürükte öksürüğün sıklığı, şiddeti, hani tabiri caizse kulağınızı tırmalıyorsa, miktar olarak çoksa, produktifse, yani arkasından bir balgam çıkarmada oluyorsa, ateş eşlik ediyorsa, bu öksürüğün ciddi bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle olma ihtimali vardır. Ama sadece kuru öksürük, gıcık tarzı bir öksürükse bunlar için öncelikli olarak bir gün, iki gün evde sabretmek daha mantıklıdır. Öksürük kesici ilaçların kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Öksürük bir savunma refleksidir dediğimiz gibi. Mesela şöyle düşünün, binanın girişine bir X-ray cihazı koymuşsunuz. İşte hırsız girdiğinde metal dedektörü işi görsün, işte bir silah sokulmaya çalışıldığında ötsün ve bizi uyarsın diye. Ama çok ötüyor diye fişini çıkarmışsınız sonra. Tamam, ötmez, sizi rahatsız etmez ama hırsızın girişinde de zemin hazırlarsınız. Aynen öksürük refleksi akciğerler için bu vazifeyi görür. Hani her öksürüğü kesmeye kalkarsanız öksürük refleksi baskılanır. Bu sekresyonlar, içi mikrop dolu odaklar daha aşağılara kadar inebilir. O yüzden öksürük kesici ilaçlara tevessül etmiyoruz. Bu arada bir şey kullanmak istersek bitkisel çözümler, bitki çayları vesaireler daha fazla fayda eder.
Yani hocam, öksürük ilaçlarını tavsiye etmiyoruz derken
öksürük kesicileri,
doktor kontrolü haricinde, doktor dışında anlamında söylüyorsunuz herhalde.
Yok, genel anlamda da söyleyebiliriz. Niye? Öksürüğü kesmek gereken çok nadir durum vardır bizde.
Evet.
Yani bir yetişkin hasta düşünün. Büyük bir karın ameliyatı, bağırsak ameliyatı geçirmiş. Öksürdüğünüz sırada karın içerisinde basınç artar. Bu hastayı öksürtmemek gerekebilir. Doğru.
Evet.
Çocukta ciddi bir akciğer problemi vardır. Akciğer dokuları zarar görmüştür. Bu hastanın öksürmemesi faydalı olabilir ama öksürük bizim için kesilmesi gereken bir şey değildir. Sadece kendinizi kandırırsınız.
Evet. Hocam, yani diğerlerinden de bahsedelim.
Teknik bahsedelim. Ne vardı sırada?
Kusma dedik hocam.
Kusma hastaneye ne zaman gelir diyelim. Şimdi kusmanın sebepleri öksürük gibi değildir. Kusma, öksürük sadece solunum yolları ile ilgili bir meseledir aslında. Solunum yollarını ilgilendiren zararlılara verilen cevaptır. Ama kusma için birçok şeyden bahsedebiliriz. Beyin tümörü olan bir hasta kusarak gelebilir. Bağırsak iltihabı olan bir hasta kusarak gelebilir. İdrar yolu iltihabı kusarak gelebilir. Çok yoğun balgamı sümüğü olan bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir akciğer enfeksiyonu kusarak gelebilir. O yüzden kusmada eşlik eden şikayetlere bir bakmak lazım. Eğer salt bir kusmadan bahsediyorsak bu genellikle mide bağırsak sisteminin iltihabıdır. Özellikle gastroenterit diyoruz mide bağırsak iltihaplarına. Bunların bir kısmı bakteriyeldir, genişçe bir kısmı ise viraldir. Özellikle kış mevsiminde görülenler. Evet. Bunlar ishalden, karın ağrısından ve ateşten ziyade yoğun kusmalarla gelirler. Genellikle de bir sıvı replasmanı gerektirirler. Serum takmayı gerektirirler. Eğer sayıca çok fazla ise, çocukta sıvı kaybına neden oldu ise. Pratik bir şey söylememiz gerekirse, bir çocuk her yediğini çıkarıyorsa, her yediğini kusuyorsa, su bile içse kusuyorsa, bir gündeki kusma sayısı, hani şu rakamın üstü hastaneye gelmelidir diyemem ama göze batacak kadar çoksa, kusmaya birlikte ateş, şiddetli baş ağrısı, ishal, karın ağrısı eşlik ediyorsa bunların hastaneye başvurmasını isteriz. Özellikle hastamız sabah kalktığında olan yoğun, progresif, böyle artarak devam eden basınçlı kusma beyin tümörünün ilk bulgusudur. Hmm. Onun dışında bir hastada bağırsak büyümeleri...
Her sabah için mi?
Tabii sıklığı giderek artar. Yani artıyor. Bir sabah kalkar anormal miktarda fışkırarak kusar. Ertesi sabah daha çok kusar. Bu kafa içinde basıncın arttığının alametidir. Bağırsaklarla ilgili bir problem vardır hastada. Bir bağırsak tıkanması, düğümlenmesi olmuştur. İleus tablosu vardır. Sistem yukarıdan aldığını aşağıdan çıkaracak yerde aradaki tıkanıklıktan dolayı yukarıdan çıkarmak zorunda kalıyordur. Evet. Ve bu da gene giderek artar sıklığı. Safralı kusmalar başlar. Bu da bir invajinasyondur. Mesela acil cerrahi operasyonu gerektirir. O yüzden bu tip bir kusma da acilen gelmelidir. Çocuğumuz kusuyordur. Arda arda kusuyordur. Aynı zamanda idrar yaparken yanma, acıma, sızlamadan bahsediyorsam. İdrar yolu iltihapları da kusmayla kendini gösterebiliyor yeri geldiğinde. Böyle bir şikayet varsa kusma acile başvurmalıdır. Onun dışındaki sistemlerde genellikle kusma çok çok acile gelmeyi gerektiren bir durum değildir.
Hocam yani kusmanın masum sayılabilecek olanları var mıdır mesela? Ne sıklıkta olanları da masum denebilir
mesela? Çocuk sabah kalkıp aç
karnına,
dolaptaki soğuk meyve suyundan iki büyük bardak içmiştir. Gibi düşünün, bunun gibi. Veya işte çok fazla pasta yemiştir o gün. Yedikten sonra mide bulanı kusma. Zaten bellidir
o
artık
bellidir,
tablo.
Evet, onlar...
Yani, kabahat bellidir.
Yani, kabahat bellidir, evet.
Ama değilse hani buna da yorup beklemek de çok mantıklı olmaz tabii yani.
Mesela hiç sebebini anlayamadın ama bir iki kere kusmuş, bir daha da kusmamış.
Bu bir, bunun hiçbir önemi yok. Yani. Bir de şunu atladık belki söylememiz gereken. Yeni doğanlar bu durumun dışındadır. Hayır. Bir yeni doğan bebek her yediğini kusabilir, her beslenmeden sonra kusabilir. Alıyor, çok emiyor. Sonunda bir miktarını kusuyorsa bu yeni doğanın fizyolojik reflüsüdür. Evet. Bunun için acil gitmeye gerek yoktur. Aylık kontrolde hekime bu söylenir. Orada da tartıya bakılır. Eğer kilo alımı gayet güzelse böyle beslenmeden sonraki regürjitasyon dediğimiz basınçsız gıdaların çıkarılması çok önemli bir problem değildir.
Hocam yani demin dörtlü olan rahatsızlıktan bahsettik ama sadece kusmayla öksürüğün birleştiği bazı rahatsızlıklar var mıdır? Yani onun belirtileri olabilecek.
Tabii yoğun bir ifrazat, sekresyon varsa hasta ciddi sinüzittir, zatürre olacaktır. Balgamı, geniz akıntısı vardır. Büyük insanlar bu balgamı öksürür daha sonra bir şekilde kendi çıkarabilir. Ama çocuklarda bu mekanizmalar çok iyi çalışmadığı için ne varsa midede o basınç artışıyla birlikte hepsini çıkarabilirler. Hani öksürük artı kusma varsa burada bir zatürre de bu bulgulara neden olur ama genellikle küçük çocuğun balgamı atmayı becerememesinden doğan bir meseledir bu.
Hocam ateşe geçebiliriz o zaman. Ateşteki şeylerimiz nedir?
Ateş aslında en önemlisidir. Belki bu konunun, bu programın belki en çok konuşulması gereken kısmıdır. Çünkü en çok korkulanı bu. Çünkü kusmada ne yaparsanız yapın, bir çocuk 5 kere kusmuşsa önemsiz olduğunu emin de olsanız hastaneye geliyorsunuz. Bir kere kusmaya da gelmiyorsunuz netice itibariyle. Ama ateşte böyle değil. Tamamen normal çocuk. Biraz sıcak gibi geliyor elinize. Takip edelim diyorsunuz. Bir anda ateş 38,5'a 39'a çıkıyor. Hasta 30 dakika içinde havale geçiriyor. Ateşli havale olup acile geliyor. Bu bir yol. Bunun dışında 3 gün, 4 gün düşmeyen ateşler olabiliyor. Ama hiçbir problem oluşturmuyor. Viral enfeksiyon, eski adamlar demiş. İlaç alsan 7 gün sürer, almazsan 1 hafta sürer. Hiçbir problem olmayan ateşler de oluyor. Öncelikle ateşin tanımını yapmak lazım. Ateşi nereden ölçelim? Ateş en ideal olarak makattan ölçülür. Teorik kitap bilgisi olarak ama bunun kullanımı zordur, ölçümü zordur. Çocuklar için travmatik olur. Bu yüzden en ideali bu olmakla birlikte biz daha çok kol altı ölçümlerini tercih ederiz. Evet. Maalesef günümüzde ailelerde şöyle bir bakış açısı vardır. Eczaneye gittik ateş ölçer almak için. En pahalısı hangisiyse en iyisi odur diye bunu aldık. Bize cümle hep böyle geliyor. Uzaktan ateş ölçerler için. Evet bunlar var. Ateş ölçerler ama emin olun klasik kitaplara normalleri girmemiş aletlerdir bunlar. Yani deseniz ki uzaktan ölçerle işte alından ölçtüm şu rakam çıktı. Bu ateş midir değil midir? emin olun muğlak. Ateştir diyen de çıkar, değildir diyen çıkar herhangi bir rakam için. Hele ki bizim 100 yıldır ölçtüğümüz koltuk altı ölçerlerde bile henüz belli bir rakam söyleyemiyoruz. Bazı kitaplarda 36,5'un üzeri ateş sayılırken bazı kitaplarda 37,5'un üzeri ateş sayılabiliyor. Genellikle koltuk altından 37,2 geçilmişse bu ateştir, 38 geçilmişse önemli ateştir diyebiliriz pratik olarak. Dediğim gibi bu da kitaba dayanan bir bilgi değil esasında. Ama bir hani bir şey söylemek açısından, hedef belirlemek açısından kulaktan ölçüyorsanız kulakla koltuk altı arasında 0,8 derece fark vardır. Yani kulak ölçümleri 38'in üzerinde problem var, 38'in 8'in üzerinde anlamlı bir problem var demektir. Evet. Bunu niye ayırdık? Çocuklarda ateş sebeplerinde birçoğu masumdur. Yani çocuk o gün güneşin altında çok top oynamıştır, gelmiştir, hafif bir güneş çarpması vardır, ateş çıkar. 8 aylık bir bebek diş çıkarırken hafif ateşlenebilir. Çok ağlayan, bağıran, o gün çok efor sarf eden bir bebek ateşlenebilir. Böyle durumlarda özellikle hani küçük çocukları hariç tutuyorum ama 5 yaşında bir çocuk bize 6-7 saatlik veya 12 saatlik bir ateş öyküsüyle geldiğinde biz tepeden tırnağa muayene ederiz ama muayenede bir şey bulamadığımızda işin doğrusu ortada kalırız. Hani baktınız kulağı çok kötü, kulak iltihabı, tamam ne güzel, erken tanı koyduk, faydamız oldu hastaya. Evet. Ama baktınız ki muayene tertemiz. Ne yapalım? İkinci aşamada basit tetkikler isteyelim. Kanında mikrop var mı? Varsa antibiyotik gerekiyor mu? Bir kan sayımı yapalım. Acaba bir idrar yolu iltihabı olabilir mi? Bütün enfeksiyonları taklit edebilir. Akciğerlerde bir problem olabilir mi? Bir film çekelim gibi bir şey dediğinizde bir kere akciğerlerle ilgili problemleri dinleyerek ve çocuğun şikayetlerine bakarak aşağı yukarı anlarsınız. İdrar tahlili tam bir zulümdür istediğiniz zaman. Çünkü özellikle ateşli çocuk doğru düzgün beslenmedi, sıvı tüketimi zayıf, aldığı sıvının da çoğunu ağız yoluyla, ateş yoluyla, deri yoluyla kaybetti. Sıvı olmayınca idrar yapması zor. İdrar yapıyor, o sırada çocuk kanter içinde kalmış, poşet yerinden oynamış, idrarı alamamışsınız. Yani birine eziyet etmek için idrar tahlili istenir olsa olsa saatleriniz gider orada. Çocuk da boşu boşuna bir gününü hastanede geçirir. Böyle olduğu için hani bir idrar tahlili de çok bir mana ifade etmez bu anlamda. Kan tahlilleri en çok kullandığımız CRP tahlili genellikle 20 saatten sonra pozitifleşir. Belli bir anlamlı değere ulaşır. Yoksa ateşlendi, 2 saat sonra kaptık geldik, hemen tahlil alalım, sonuç çıksın, tedbir alalım, böyle bir şey yok. Alırsınız, tahliller temiz çıkar, daha çok sıkıntı olur. Normal kan sayımı yaparsınız. Kan sayımında lökosit ve nötrofil dediğimiz hücrelerin artışı antibiyotik gerekip gerekmeme açısından anlamlı olabilir. Ama çocuklar kan alınırken çok ağlayıp bağırırlar, genellikle ateşliyse özellikle. Böyle yoğun efor sırasında salınan hormonların da etkisiyle lökosit sayısı olanın üzerinde çıkabilir, beklenenin üzerinde çıkabilir. Bu yüzden mümkünse biz ateşli çocuğun da özellikli bir hasta değilse, özellikle hasta ne demek? İşte bir aydan küçük bebek, 6 aydan küçük bebek bu özellikle bir hastadır bizim için. Yani 20 günlük bir bebek evde bir kere 38,8 ateş ölçmüşse o bebek çok büyük ihtimalle hastaneye yatacaktır zaten. Hani ayaktan tedavisi falan çok mümkün olmaz. Evet. Bir ay 6 ay arası bebek bir ihtimal hastaneye yatacaktır gene. 6 aydan büyük çocukta çok daha rahat davranabiliriz. 5 yaşını geçmiş bir çocukta çok daha rahat davranırız. Bir gün evinde otursun, muayene bulgusu temizse diye düşünürüz. Onun dışındakilerde mümkünse bir 24 saat evde takip edilip gelsin. Geldiğinde ya bulgular oturmuş olsun, bir kulak iltihabı olacaksa kulak zarı kızarsın, biz de onu görelim isteriz. Ya da muayenede hiçbir şey göremediysek de gönül rahatlığıyla tahlil isteyelim hastadan. İsteyelim, sonuç temiz çıktı, temiz. Bozuk çıktı, bozuk. Çünkü ilk gün geldiğinde temiz çıktı ama bilmiyorum ki gerçekten temiz mi, yoksa erken geldiği için bulgular olgunlaşmadı mı? Bunu ayırt etmek önemli. Peki bu arada çocuğumuz havale geçirse ne yapacağız biz? Evet, doğru, yani havale korkusu var. Bizde de var. Bir hekim de ateş çocuğu eve gönderirken bir tek bunu düşünür. Göndeririz, Allah korusun havale geçirir. Hepimiz için vicdan azabı olur bu durum ama.
Hocam bu arada sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah, buyurun. Yani bir çocuğun ya da havale geçirmesi çok kolay mıdır? Yani çok kolay bir havale geçirir mi aslında?
Evet, geçirir. Evet, geçirir. Şöyle, bir kere Türk toplumunda oldukça sıktır ateşli havale geçirmek. Bir de riskli çocuklar söz konusudur. Ailesinde havale geçiren yakın bireyler işte. Bunun babası da çocukken çok havale geçirmiş.
Yani genetik olabilir.
Özellikler vardır, genetik yatkınlık vardır. Tam sebepleri biz de bilmiyoruz. Bildiklerimiz çocuklarda özellikle beyin gelişimin, organizasyon şemasının tam olgunlaşmaması, sinir liflerinin miyelin kılıfla tamamlanmasını, kaplanmasının tam olmaması, eksitatör, uyarıcı nörotransmitterler dediğimiz bazı kimyasal maddelerin daha tabloya hakim olması. Yani çocuklar sakinlemeye değil, kasılmaya meyilli canlılardır zaten. Bu sebeplerden dolayı ateş yükseldiğinde çocuklar havale geçirebilir. Ama kesin olarak şunu diyemiyoruz. Ateşin üst sınır, alt sınır, işte ateş kabul etme sınırı 37.2'dir. 37.5 ise bir risk, 38.5 ise 5 risktir. Böyle bir bilgi asla yok. Evet. Şu rakamı geçince birden, hayır böyle bir risk de yok. Tek tıbbi olarak ispatlanmış bilgi, ani yükselme ve düşüşler pek istenmez. Bunlar havaleye zemin hazırlar. Ama onun dışında çok korkulacak bir değer söyleyemeyiz ateş için. Böyle olduğundan dolayı şu hasta panik yapsın gelsin, bunlar yapmasın gelmesin diyemiyoruz.
Yani bu durumda 38 dereceyle de havale geçirebilir
mi? 37-8'le bile geçirebilir.
Allah.
O yüzden
yani
bunun
hep bir... böyle toplum içerisinde 40'ı bulursa havale geçirir
yok, yok,
diye
tam
bir
tersi.
Şey var.
Bilakis bizim belki bir 10 hastamızdan biri ikisi ya bizim aslında ateşimiz yoktu diye gelir. Hmm. Halbuki acile ölçersiniz 38.5-39 ateş vardır o sırada. Burada genellikle aileler evde ateşi fark edene kadar ani bir yükselişle havale geçirilir. Geldiğinde ölçer bizim acil servis personeli, bakar ki ateş var gerçekten.
Evet.
O yüzden hani havale korkusunu kenara koymamız gerekiyor ama artık. Yani her ateşte havale geçirilmez. Siz havale geçirecek korkusuyla gelirseniz hekim arkadaş muayene eder, hiçbir şey bulmaz. Yazar işte basit bir ateş düşürücüyü size. Eve giderken arabaya bindiğinizde havale geçirirsiniz. Bu başımıza gelen işler bunlar hep. Anlık risklerdir. Buna kimse engel olamaz. Artık bu konuyu tıbbi engel olmak bahsinden çıkarıp biraz tevekkül bahsinde değerlendirmek daha doğru olur kanaatindeyim. Ateş dediğimiz gibi 37.2'yi geçiyorsa ateş, 38'i geçiyorsa önemli ateş kol altından ölçümlerde. Ani yükseliş çıkışlar önemlidir. Ateş düşürücü verdik, 6 saat çok rahat etti. Gerçekten siz de rahat edin. 6 saat ötelenebiliyorsa ateş düşürücüyle bir hasta, çok önemli bir problem yok demektir. Ateş düşürücü verdim, etki etmesi 45 dakika, 1 saat sürdü. 2 saat sonra da bir kere daha fırladı ateş. Bu genellikle problemli ateş demektir. Yani altta yatan bir problem var, evet. Buna bağlı oldu demektir. Ateş düşürücü veriyorum, hiç bana mısın demiyor, en fazla 38'lere iniyor, sonra devam ediyor. Bu arkadaşımız da gelsin. Bir de ateş inişti çıkıştı ama bir şekilde 38 küsürlerde 24 saatten uzun sürdü. 48 saat sürdüyse mutlaka gelsin. En azından işte bu bir viral enfeksiyondur, bu bir ciddi hastalıktır, evet. Değildir, ayırt edelim.
Evet hocam. Peki hocam, yani bu... Hani demin de bahsettik dörtlüden, bunun üçlüsü bir araya geldiğinde, yani öksürük, kusma, ateş bir araya geldiğinde ne gibi rahatsızlıklara zemin hazırlanmış olabilir?
Bu üçü bir aradaysa tanı çok muhtemelen zatürredir. Yani ciddi bir akciğer enfeksiyonu vardır, ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu vardır, ciddi bir sinüzit vardır ama dikkat edin, hep ciddidir bunlar.
Evet.
Ateşi var, öksürüğü var, kusması var. Kusma genellikle basit kusma değil de öksürüğe bağlı balgam çıkarma ameliyesidir aslında. Tabii ateşin derecesi ve süresi de önemlidir. Hani hasta yakınları ateşi var diye gelir, bu... koltuk altı. Buyurun.
Söylediğimiz şeyi kaç yaşa kadar kabul edebiliriz hocam?
18'e yani, kadar kabul edebiliriz.
Balgamını çıkartamadığı için kusmaya bağlı olarak 18'e kadar mı kabul edebiliriz bunu?
Yani bu çocuktan çocuğa değişir ama 10-11'e kadar kesinlikle böyledir. Hmm. Daha büyük çocukta bazıları çok da hani böyle hal hareket bile fark ediyor. Biliyorsunuz böyle bir adam gibi, evet. Bir hanım gibi duran çocuklar vardır. Onlar biraz daha becerebilir ama çok hassas tipler vardır. Hani kusmaya meyilli tipler, evet. Onlar öksürdüklerinde 30 yaşında da kusabilirler.
Evet.
Onu ayırt edemezsiniz yani.
Evet hocam, ishale geçebiliriz. İshalde nedir?
İshal birkaç sebepten dolayı olur. Birincisi bağırsak iltihaplarına bağlıdır genellikle. Hastalığa bağlı ishal diyelim. Bir de daha basit sebeplere bağlı. Yani uygunsuz bir gıda tüketimi vesaireye bağlı ortaya çıkabilir. Özellikle ishallerde en doğru bilgi çocukta sıvı kaybı, sıvı kaybına bağlı bulguların, sıvı kaybı oluşması... Buna bağlı bulguların görülmesidir. Eğer baktınız çocuk işte kakasını çok yapıyor ama bu yaş grubuna göre değişir. İşte 2 aylık anne sütü alan bir bebek günde 8-10 kereye kadar kaka yapabilir, bu normal. Ama 6 yaşında bir çocuğun bunu yapması her koşulda anormaldir.
Evet.
Ama ishalden dolayı bir çocuk yani günde 10 kere büyük abdestini yapıyor ama keyfi yerinde, iştahı yerinde, güzel besleniyor, kalkıp oyun oynuyor, gülüyor, oynuyorsa panik yapmaya da gerek yoktur. Genellikle viral gastroenterittir. Kendiliğinden sınırlar zaten bu tablo. Ama ishali var. Çocuk kafasını yastıktan kaldıracak hali yok. İshali var. Dil damak kupkuru olmuş. Gözleri çökmüş. İşte küçük bebek bıngıldağa çökmüş. Kolunu kaldırmaya dermanı yok. Besinleri iştahı yok. Su bile içesi yok gibi bir tabloysa yine hekime başvurması tavsiye, evet. Olunur. Ama onun dışında süre olarak ayıracak olsak kesin bir rakam söyleyemeyiz ama hani bir 2-3 günü geçtikten sonra gelmesini tercih ederiz hastamızın.
Anladım. Tabii bu yaş grubuna bağlı olarak değişen
burada
bir şey
işte
midir?
Durum
yoksa...
tam tersi. Mesela ateşte Küçüklerde daha hassas oluruz. Ama ishal dediğinizde zaten dediğim gibi 5 aylık bir bebek zaten 5-6 kere kakasını normalde yapıyordur. Hmm. Ha onlarda da mesele şu, bazen çocuklarda kabızlık olur. Çocuk 3 günde bir kaka yapan bir çocuktur. O ara günde 5 kere yapmaya başlamıştır. Bu kaka sıklığının 15 kat artması anlamına gelir.
Yani.
Çünkü ishalin tanımı da çok net değildir. İşte hastanın kilograma basışına şu kadar gram kaka yapması, 10 gram kilogram yapması ya da kıvamının çok kötü olması ya da sayısının çok fazla olması ishal olarak tanımlanabilir. Bunu ayırt edemezsiniz yani.
Hocam karın ağrısı neye belirtidir, neye belirti değildir, hangi durumlarda hastaneye hekime gitmeliyiz, biraz da bunlardan bahsedelim.
Peki. Şimdi ağrı genellikle organların aslında koruma reflekslerinden biri olarak değerlendirmemiz lazım. Alarm işaretidir. Her organda ağrı hissedilir. Ağrıya duyarlı organlarda diyelim. Bizim çocuk kliniğinde en sık rastladığımız sorulardan biri budur. Karın ağrıları. En sık rastladığımız budur ama en az önemli ağrı da herhalde buradan çıkar desek yanlış olmaz. Çünkü kısmı azamı psikolojik kökenlidir bizimkilerin. Özellikle bir çocuk karnım ağrıyor diyor ama çikolatayı teklif ettiğinizde hiç şey yapmadan devam ediyorsa yani mutlu mesut bir şekilde. Karnım ağrıyor ama çizgi film açarsan unutuyor. Karnım ağrıyor ama top oynamaya gidiyorsa biraz daha rahat olmak lazım bir kere.
Evet.
Çocuğun karın ağrısını diliyle değil yüzüyle ifade etmesini bekleriz. Karnım ağrıyordur ama surat çok kötü gerçekten. Anlıyorsunuz bunu yani. Bu çocuğun tipi bu değil.
Evet.
Karnım ağrıyor diyor dil ama çocuk mutlu mesut gülüyorsa ona göre davranıyoruz biz de doğal olarak. Karın ağrıları ile ilgili birinci problem karın ağrısı bizim işimiz mi cerrahin işi mi? Bunu ayırt etmek lazım. Akut batın tablosunu ayırt etmek lazım. Ameliyatlık bir karın ağrısı. Apandisit, bağırsak düğümlenmesi, böbrek taşı, fıtık vesaire gibi ağrılarda akut batın dediğimiz tablo gelişir. Hani böyle tabiri caizse çıldırtan karın ağrıları olur.
Evet.
Hasta bacaklarını karnına çeker, o şekilde mutsuz bir şekilde yatar. İşte beti benzi sararır, solar, terlemeleri olabilir, küçük çocuksa aşırı ağlamaları olabilir. Bunlar bir alamet.
Hocam bacakları karnımıza çektiğimizde hakikaten ağrılar kısmen hafifliyor.
Bütün ağrılar azalır.
Peki,
çünkü gerilmiş olan kaslar gevşer.
Ha, orada gevşetiyor, kasları gevşetiyor için.
Odur amaç.
Evet.
Bunların dışında karın ağrısı bizde her hastalığa eşlik edebilir. Yani bir bağırsak iltihabı var, karın ağrısı olmuş.
Evet.
Ama karın ağrısından gelmez bize hasta. İshalden ya da kusmadan gelir. Bunun cevabını birinci kısımda vermiştik.
Evet.
İdrar yolu iltihapları karın ağrısından gelir. Doğru ama bunu ifade edebilecek çocuk idrar yaparken yanma, acıma, sızlamayı da ifade edebilecek çocuktur. O yüzden karnım da ağrıyor der. Karnım ağrıyor demez direkt olarak. Küçük bebek zaten hiçbir şey demeden bacaklarını karnına çekip ağlar sürekli. Onu hekimin anlaması beklenir.
Evet.
Ama dediğim gibi önemli olan nokta cerrahi karın ağrılarını ayırt etmektir. Cerrahi karın ağrıları acildir. Gün içinde, gece içinde, ertesi gün içinde mutlaka acilen adı konmalıdır. Ameliyat vesaire bir müdahale gerekiyorsa onun geciktirilmemesi esastır. Onun dışındaki karın ağrılarında eğer gerçekten ikinci bir kazanç yok. Yani çocuk okula gitmek istemiyor, karnım ağrıyor diyor. Aksini kimse ispatlayamıyor ki karnın ağrıyor. Ateşim var dedi çocuk, ölçtünüz varsa var yoksa yok. Ama karnım ağrıyor diyen birine itimat etmeniz gerekiyor. Senin karnın ağrımıyor deme şansınız yok.
Yok, evet.
Ama bakıyorsunuz ki göz göre göre çocuk bütün gece ödevi ihmal etmiş. Ertesi gün ödevi yetiştirememiş. Sabah bir karın ağrısıyla okula gitmeyecek. Yani bunu da ayırt etmek gerekiyor maalesef. Çünkü bunu aile bir şekilde evde çözemezse hekim arkadaşlar da her zaman işte böyle inceden inceye bir dedektiflik, müfettişlik yapıp bunu irdeleyemeyebiliyorlar. Muayenede laf olsun bir pozitif muayene bulgusu üzerine ultrasonlar, idrar tahlilleri, gereksiz ilaç kullanımları da gündeme geliyor. O yüzden bu günaha ortak olmamak lazım. Öncelikli olarak anne babaların ilk elemeyi ama ifrata da tefrite de girmeden yani bütün karın ağrılarını ihmal edip apandisitli çocuğu evde oturtmak da iyi bir şey değil ama her karnım ağrıyor cümlesinde de acilde yer işgal etmek de doğru değil. Dediğimiz gibi gereksiz tahlil, gereksiz tetkik, gereksiz tanı, gereksiz ilaç geliyor bunun arkasından.
Hocam yani çocuklar da hep de karnım ağrıyorla bu işi çözmeye çalışıyorlar.
Çünkü işte onlar da biliyor işi. Aksini ispatlayamazsınız. Yani karnım ağrıyor diyen bir adama karnın ağrımıyor diyeme. Adam ağrıyor diyorsa ağrıyordur. Velev ki psikosomatik olsun. Yani adamın bir derdi var. Adamın bir sıkıntısı var. Kardeşi olmuş kıskançlıktan karın ağrıları çekiyor adam. Çekiyor. Ya bu bir algı meselesi. Çocuk karnının ağrılığını hissediyorsa ağrıyordur bu. İlla ki apandisit olmak zorunda değil. 20 santimlik kitle çıkarmanız gerekmiyor midesinden çocuğun. Çocuğun kardeşi olmuş, psikolojik problemlere bağlı olarak karın ağrısı çekiyor ama işte bunu ayırt etmek önemli. Psikolojik kökenli ağrılar ekartasyon tanısıdır. Bütün hastalıkları elersiniz. Hiçbir hastalığı yoksa psikolojik mi deme hakkınız olur.
Evet.
Yoksa basit bir idrar tahlili yapmamışsınız, işte çok ciddi karın ağrısı var, bir ultrasonla bakmamışsınız, bu psikolojik demişsiniz, artık apandisit patlamış, çocuk 14-15 gün hastaneye yatıp antibiyotik kullanmış. Şimdi karın ağrılarından korkmayalım, panik yapmayalım ama ihmal de etmeyelim demek gerekiyor.
Evet.
O yüzden karın ağrılarında ölçülebilir bir standart olmadığı için genellikle çocuğun huyunu suyunu en iyi kim bilir? Anne baba bilir. Eğer karnınızın ağrıdığına eminseniz gelin, en azından adı konsun. Ciddi değil ama adı konsun. Ama karın ağrısından geldiğinize karnınızın ağrısına emin olun. Yani gereksiz geldiğinizde de çocuk zarar görmesin bu işten.
Yani burada psikolojik olup olmadığını nasıl eleyebilir? Mesela çikolata, top oynama, video seyretme
gibi. Bunlar bile tek başına eleyemez aslında. Gene yani aynı
aile
şekilde.
Nasıl eleyebilir? Öyle soralım o zaman.
Aile şöyle, bir çocuğun rutini bellidir. Yani bizim çocuk normalde çok mutlu mesut bir adamdır. Ağrı eşiği yüksektir. Kolay kolay hani adamlığı bırakmaz, karnım ağrıyor, evet, demez. Eğer dedi ve bir köşede sızıp kaldıysa anlayın karın ağrısı, evet, vardır. Ama bazı çocuklarımız da var. Mız mız tipler oluyor zaten. Yani havanın neminden şikayet eden tipler. Bunları da ona göre muamele etmek gerekiyor.
Bunları çözmek daha zor.
Çok zor. O birkaç çocuktan sonra anne babanın kazandığı yetenek oluyor. Hekim de işi zor. Çünkü biz de hani 10 dakika görüyoruz çocuğu.
Evet.
Sürekli takip ettiğimiz hasta bile olsa bu çocuğun rutini nedir biz de çok bilmiyoruz. O yüzden hani psikolojik kökenli ağrılar olabilir. Abartmayın ama altta yatan ciddi sebep de olabilir. Psikolojik deyip oyalamayın da hastayı.
Hocam, cerrahi müdahale gerekebilen durumlar ne olabilir karın ağrısında?
Çocukluk çağında biz en çok apandisitleri görürüz.
Evet.
İşte bağırsak düğümlenmeleri, bağırsak tıkanmalarını görürüz. Nadiren böbrek taşı gelir ama çok cerrahilik bir durum değildir. Yani ürolojiye gönderirlerse ama ameliyat edilmez anlamında. Hı. Fıtıklar hakeza olabilir ama çok fazla karın ağrısı yaptığını bize gelenler en azından görmüyoruz. Onlar genelde direkt cerrahiye gidiyor. Onun dışında cerrahi bu kadardır.
Ama cerrahi en sebepler. Sık görüleni anladığım kadarıyla apandis.
Evet, aynen öyle. Yani bağırsak düğümlenmeleri, tıkanmaları falan da sık olur ama çocuklarda.
Hocam, ağrıdan devam ediyoruz. Yani kulak ağrısı bu işlerin içerisinde, diş ağrısı, kulak ağrısı çok böyle
meşhurdur.
En meşhurdur ve en sıkıntılı olanıdır aslında. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
Eyvallah. Şimdi kulak ağrısı, şöyle söyleyeyim. Bizim en önemli textbooklarımızdan, klasik kitaplarımızdan biri Nelson isimli bir yazarın kitabıdır. Amerikalı bir yazarın eseridir. Der ki dünya üzerinde en çok lüzumsuz tanı, olması gerekenden fazla tanı kulak iltihaplarına konur. En çok gereksiz ameliyat da kulaktan dolayı yapılır. Şimdi hasta, gece nöbetçisiniz, gelmiş, gerçekten gözyaşıyla ağlıyor çocuk. Yani orijinali mızmız bile olsa çocuğun çok ağlıyor, kulağım ağrıyor diye. Yani buna bir şeyin yok diyecek, hani tabiri caizse baba yiğit doktor bulamazsınız. Muayenede hiçbir şey görmeyen arkadaş bile bir kulak iltihabı tanısı koymak zorunda kalır. Zorunda hisseder kendini. Ama bunların birçoğu aslında sabredebilse ağrı kesiciyle ertesi sabah uyandığında kulak ağrısından bahsetmeyecektir bile. Kulak iltihabı olursunuz en çok kulak ağrısı yapan sebepler içinde. Kulak iltihabını akşam saat 8'de tanı koysanız ya da sabah 8'de tanı koysanız ya da ertesi akşam 8'de tanı koysanız çok büyük bir kabahat işlemiş olmazsınız. Ya da evet, bu bir kabahattir, gecikme, ama erken tanı koyma gayretiyle abartılı tanı koymanız da çocuk için daha hayırlı olmayacaktır. Erken tanı koyduğunuzda gereksiz antibiyotik, birkaç kez gereksiz tanı koyduğunuzda gereksiz bir kulak ameliyatı gündeme gelecektir. Çünkü genel uygulama kural olmamakla birlikte bir çocuk 4-5 kez net, kesin hekim tarafından tanı konmuş kulak iltihabı geçirmişse kulağa tüp takma dediğimiz ameliyatın yapılması,
evet,
o hava boşluğunun rahatlatılması gerekir. Şimdi çocuk her kulağı ağrıdığında biz hastaneye gittik. Her seferinde doktor kulak iltihabı dedi. Acaba hekim arkadaşımız ciddi bir şekilde muayene etti mi? Acaba sizin çocuk bunu abartmış olabilir mi? Kulak iltihabı tanısı aldık ama tanı doğru muydu? Artı 4 kere 5 kere oldu deyince arkasından gören hekim arkadaş size son bir senede 5 kere acile başvurmuş ayrı ayrı zamanlarda. Hekim tarafından da kulak iltihabı tanısı almış bir hasta gelmiş. Velev ki hiçbir şey görmediniz muayenede. Gene de buna bir şey olmaz deme şansınız çok kalmıyor. Biz buna bir ameliyat edelim, genizeti alalım, burun etlerini küçültelim, tüp takalım. Artık silsile tarzı bunun arkası geliyor. O yüzden hani kulak iltihaplarını önemseyelim ama panik yapmayalım. En azından o günü, o geceyi evde geçirmekte fayda var. Ertesi sabah da kulak iltihabı tanısı alsanız en kötü ihtimal 6 saat tedaviniz gecikmiş olur, bu kadar. Yoksa 6 saatlik tanıdaki gecikmeyle bir komplikasyon riski artıyor değildir. Yani kalıcı bir işitme azlığı mı oldu, kulak zarı mı delindi, akıntı mı yok, bunlar zaten beklenen şeyler değil.
Hocam psikolojik olabilir mi kulak ağrısı?
Psikolojik olmaz ama yansıyan ağrı diye bir şey var. Bu olabilir. Nedendir bilinmez. O bölgenin yani ağız, boğaz, yutak, geniz, diş, yanak, yanak çevresi, kulak ve kulağa ait organların lifleri beyne aynı yollarla iletildiği için muhtemelen yansıyan ağrı diye bir şey olur. Diş absesi olan bir insanda kulağım ağrıyor diye gelebilir. Hmm. Diş eti iltihabı olan biri de kulağım ağrıyor diye gelebilir. Burada hasta yalan söylemiyor, yanlış söylüyordur. Ağrıyı orada algılıyor ama aslında köken farklı.
Hissettiğini söylüyor hasta.
Tabii yani ama yanlış derken söylüyor aslında. Hissettim dediği yer aslında kulak ama değil. Kulak tertemiz, diş absesi var hastanın.
Evet.
O yüzden kulak ağrıları panik yapılması gereken ağrılardan değildir. Bir de kulak ağrısına işitme azlığı eşlik ediyorsa, yüksek ateş eşlik ediyorsa, kulağımda uğuldama, vınlama, rüzgar sesi oluyor deniyorsa bu kulak ağrıları biraz daha ciddiye alınmalıdır.
Evet. Hocam bu kulaktaki denge suyu diye halk arasında hep söylenir. Bu tam olarak nedir? Neyi ifade eder?
Şimdi normalde dışarıdan baktınız hastanın kulak kepçesini görüyoruz zaten. Hepimizin evet. Kulak kepçesi ortada. Buradan içeriye doğru hani yapmıyoruz ama kulak temizleme çubuğunu soktuğunuzu düşünün. Bir yere dayanır. O geçtiğiniz alan dış kulak yoludur. Dayandığınız yer kulak zarıdır. Buradan sonra yetişkinde bir kesme şekeri kadar bir alan düşünün. Orta kulaktır. Bir de buradan sonra iç kulak vardır. İç kulakta salyangoz dediğimiz bir organımız vardır, bir cisim vardır. Bunun içinde bir sıvı, bu sıvının içinde kristaller vardır.
Evet.
Bunlar hani inşaatla uğraşanlar bilir. Su terazisinin hani bir baloncuk vardır, tam ortada Hı-hı. tutturursanız düzdür. İşte insan tam dümdüz durduğunda bunlar da belli bir düzende dururlar. Ama bunların düzeni bozulmuşsa insanın da düzeni bozulur. Yani en basit böyle ifade edebiliriz.
Evet.
Neden bozulduğunu bilmiyoruz. Enfeksiyonlar buna zemin hazırlayabilir. Strese bağlı faktörler buna zemin hazırlayabilir. Genetik faktörler bununla ilgilidir. Ama dediğim gibi olay aslında iç kulağın denge fonksiyonundaki bozulmadan kaynaklanmaktadır.
Hocam teşekkür ederiz. Hocam bu arada ağrılardan biraz daha böyle cildimizle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Cilt dökülmeleri, cilt kızarıklıkları özellikle çocuklarda. Bunlar neyi ifade eder? Biraz bunları açıklayabilir miyiz?
Bizim sık görülen şikayetlerimizdendir aslında. Şimdi cildin rengi belli, kıvamı belli, işte pürüzsüzlüğü belli, şu belli, bu belli ama burada olması gerekenden farklı gördüğünüz her türlü kızarıklık döküntü olarak adlandırılabilir. Kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği gibi döküntülü hastalıklar, her türlü besin alerjisi, sıcağa bağlı isilik dediğimiz döküntüler, bez bölgesinin pişikleri, bunların hepsinin genel adı egzamadır, tıbbi adı dermatittir. Çocukta yaygın plak tarzı kıpkırmızı döküntülü alanlar, kaşıntılı alanlar, kurdeşen, ürtiker tarzı döküntüler evet. hepsi beklenir. Bunlardan acil olanları nasıl ayırt edebiliriz? Doktora gelinmesini gerektirenleri nelerdir? Şimdi çocuğumuz daha işte Şubat ayı, Mart ayı yeni çıkmış çilekler. Yani maalesef muhtemelen hormonlu çilekler, katkı maddeli çilekler.
Evet.
Çok heves etti. Bundan aldık 2-3 avuç dolusu yedi. Sonra her yerinde benek benek döküntüler çıktı. Şimdi müneccim olmaya gerek yok yani bu besin evet. alerjisidir. Bugün doğum günüydü. Koca bir pastanın kremasını tek başına yedi. İşte boyalı şekerlerden 2 paket almış, nereden bulduysa yedi. Arkasından vücut kıpkırmızı döktü. Ne yapalım? Bunlarda panik olmaya gerek yoktur. Biraz sabırlı olunursa ve net böyle bir şey suçlanabiliyorsa, bundan ayrı kalınırsa eğer saatler içerisinde bu döküntülerin azaldığı görülür zaten.
Evet.
Ama çocuğumuzu arı soktu, işte davul gibi şişti soktuğu yer ve kızarıklık yayılıyor. Geçenlerde top oynamış çıplak ayakla bahçede, ayağına bir diken batmış, orası biraz kızarıktı. Bu kızarıklık giderek yayılmaya başladı. Selülit oldu, impetigo oldu, cilt iltihabı oldu. Acilen ciddi antibiyotik tedavisi gerektiren bir durumdur bu. Alerjik reaksiyonlar muhtemeldir ki ciddi kaşıntıya sebebiyet verecektir. İlerleyebilir, solunum yollarında daralmaya vesaire neden olabilir. Bunlara bir an önce çözüm bulmak gerekir. Döküntülü hastalıklar yani kızıl kızamık vesaire dediğinizde ya eşlik eden bulgu olmalıdır. Yani çocuğun yüksek ateşi var ve bütün vücut benek benek döktü. Çocuğun su çiçeği tarzı vezikülleri var. İçi su dolu baloncukları var ve çok evet. kaşınıyor. Ama bunlar da mutlaka mesela şu an salgın var. Bize gelen her aile diyor ki bizim çocuğun vücudunda 8-10 tane benek çıktı hocam. Zaten okulda da 15 tane çocuk bugün okula gelmemiş su çiçeğinden. Direkt tanı belli aslında burada. O yüzden bu tip döküntüleri mutlaka görmek isteriz. Ama hava çok sıcaktı. Biz üşürse diye korktuk, battaniyeye sardık. Çocuk çok terlemiş. Annesi akşam üstünü değiştirirken bakmış ki bütün vücut toplu iğnebaşı kadar kırmızı benekler var. İsiliktir, korkmanın bir manası yoktur. Çocuğun bez bölgesinde kızarıklık zaten zaman zaman oluyordu. Bugün portakal suyu içirdik, çok çoğaldı. Portakal suyu biraz daha isilip pişiği tetikleyebilir. Bu da pişiktir. Basit bir pişik kremi kullanarak sabretmekte fayda vardır. Ha, içinden bazen kanamalar olur bunun, yayılır. Çocuğu artık yaşam kalitesini bozmaya başlar. Bezi taktığınızda canı yanmaya başlar. Bu tip durumlarda hekim arkadaşının görmesi faydalıdır.
Evet. Hocam vaktimiz de daralıyor. Peki hocam bu cilt rahatsızlıklarında böyle lekeler de tarzında şeyler de görülüyor bazen. Bunlar doğum lekesi deniyor, farklı adlandırılıyor. Bunlar içinde sonradan olabilenleri de var. Bunları nasıl ayırt etmek
şimdi
lazım?
Şimdi şöyle, o zaten fark ettiğiniz ana göre konuşmak lazım. Yani çocuk daha 2 haftalık, siz büyükçe bir leke fark ettiniz. Bu muhtemelen doğuştan olan bir lekedir. Siz fark etmemişsinizdir. Ama 3 yaşında bir çocuğun işte kıpkırmızı alnında bir leke çıkmış, dün olmayan leke, herkes biliyor. Bu doğum lekesi demek tabii mümkün değil. Çıkan lekeler de dediğim gibi büyük kısmında alerjiktir. Bazen enfeksiyonlara bağlıdır, bazen döküntülü hastalıklara bağlıdır ama yani öyle çok panik yapılacak şey genellikle olmaz.
Bu özellikle karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan bir lekelenme tarzı şeyler olabilir mi?
O da vardır, o da vardır. Bize zaten en çok soru buradan gelir. Çocuğun döküntüleri var, acaba içeriden gelen bir hastalık mı? Evet. Ciğerden, emin olun ben bu kadar seneki hekimim hiç görmedim. Yani karaciğeri yetmezliğe girecek, buna bağlı işte ciltte peteşiyel döküntüleri olur. Zaten o vakte kadar hasta kanama şikayetiyle gelir. O vakte kadar hasta kolunu kaldıramayacak, dermanı yok, çok halsiz diye gelir. Evet. Sarılığı var, kaşıntısı var diye gelir. Kusmaları var diye gelir. Bunlardan sonra döküntü de olur, olmaz değil ama bu alarm işareti değildir. Zaten bu vakte kadar 10 tane ciddi alarm çalmıştır. Onları anlamayan adam bunu zaten anlamayacaktır.
Evet. Hocam farklı bir konuya geçelim. Çocuklarda bayılma hadisesi nedir? Yani bu neyi tetikler, neyi gösterir? Bir onları da
şimdi bayılma, senkop, presenkop vesaire bu durumlar birkaç sistemi ilgilendirebiliyor. Yani bir çocukta epilepsinin ilk nöbeti böyle anlamsız bir şekilde gelebiliyor. Bir çocukta ciddi kalpte ritim iletim bozukluğu var, böyle gelebiliyor. Beyinle ilgili bir hadise var, bayılmayla gelebiliyor. Şeker hastası tanısı alacak bir çocuk böyle komaya girmiş bir vaziyette gelebiliyor. Ama bize gelenlerin %99,5'u genelde gereksiz sebeplerden geliyor. Yani 23 Nisan töreni oldu. Çocuk 4 saat ayakta güneşin altında durdu, düştü, bayıldı. Beklenen bir şey. Sabah işte okula gidiliyor. Bilmiyorum hala yapılıyor mu? Pazartesi sabah bir bayrak töreni yapılır da İstiklal Marşı okunur. Müdür bey çıkar biraz konuşur. O gün biraz çokça konuşacağı tutar. Bizim kuzu da alışkanlık gereği kahvaltı yapmadan gelmiştir. Karnı açtır. 40 dakika ayakta durur. Düşer, bayılır. Sıcaktan, tansiyon düşüklüğüne bağlı, açlıktan, şeker düşüklüğüne bağlı sebeplerle de bayılma olabilir. Bayılma çok önemli değildir. Gelmeyin demiyoruz asla. Yani çok önemli hastalıkların ilk bulgusu olabilir. Ama genellikle altta yatan bilinen bir şey vardır. Uzun süren açlıklar, oturduğu yerden ani kalkmalar, uzun süre ayakta durmalar ya da İşte böyle uygunsuz bir şey görmüştür çocuk. İğrendirecek, mide bulantısı yapacak, vagal refleksi uyaracak. İşte bir ifrazat artığıdır, kandır vesaire. Yani kan tutmuş bayılanlar da vardır ya. Şimdi o güne kadar hiç böyle bir öyküsü olmayan biri, işte yanında arkadaşının kolu kesilmiş, işte parmağı kesilmiş, yoğun kan görmüş. Çocuk bir anda sararmış, solmuş, düşüp bayılmış. Şimdi bu çocuğu araştırmanın manası olmadığı belli. Böyle açıklanabilir sebepler varsa hani bir bayılmayı görmeyebiliriz. Ama hiçbir şey yokken küt diye düştü, bayıldı. Ya da bir gün içinde 2-3 kere düştü, bayıldı. Bir hafta içinde 2-3 kere düştü, bayıldı. Bunlar tabii ki çok önemlidir. Ha, gene de bir şey çıkmama ihtimali yüksektir ama biz bu çocuğu en azından bir kalbini dinleyip bir EKG'sini çekmek isteriz. Ritimle ilgili bir problemi var mı diye. İç çok uzayacaksa bir MR çektirip kafa içi bir hadise var mı diye bakmak isteriz. Bir göz muayenesi yaptırmak isteriz. Gene nörolojiyle ilgili bir ipucu bize verir mi diye. Ama bunlar da dediğim gibi sayı ve sıklığa bakmak daha önemlidir ve eşlik eden, açıklayabilecek bir bahane bulamamışsak yine dediğim gibi hastaneye başvurmalarını tavsiye ederiz.
Peki hocam, bir yaş altında bir bayılma hadisesi
kesinlikle çok önemlidir.
Önemlidir değil yani, mi bu konuda yani?
Bana hiç denk gelmedi, hiç görmedim ama bunun direkt olarak aslında bir epilepsi nöbeti olduğunu söyleyebilirsiniz. Yeri gelir hastada. Peki. Ya da iletim bozukluğu vardır kalpte. Kalp o an çalışmamıştır yani. Kalbe bağlı senkoplar da olabilir.
Peki hocam, yani böyle yoğun bir ağlama sonucu böyle bir şey olabilir mi?
Ha, o bahsettiğiniz katılma nöbeti, o
katılma
farklı.
Katılma tarzında.
Katılma nöbetleri çocuklarda yoğun ağlamalardan sonra olan nefesin tutulması, breath holding deniyor İngilizcesinde zaten. Böyle Anadolu'da göğermek derler. Gözün siyahı kaybolur, çene kilitlenir, ağzın etrafı morarır gibi olur. Bu bazen işte 5-10 saniye kadar sürer, bazen 40-45 saniye kadar sürer. Bazen durduk yerde istediği bir şeyin alınmamasına bağlı ağlayarak katılır. Bazen bir kafa travmasından sonra canı yanarak ağlamaya başlayıp katılır. Bunları ayırt etmek gerekir birbirinden. Sebebi bilinmiyor. Nöbet benzeri durumlar olarak adlandırılır bunlar genellikle. Nöbet ya da sarı hastalığı değildir ama onun benzeri bir durumdur. Dünya üzerinde de sebebi bulunamamış. Demir eksikliğiyle alakası olabilir demişler.
Ama kalıcı bir şey değil anladığım kadarıyla.
Genellikle kalıcı değildir, kendiliğinden geçer, doğrudur.
Ya hocam, o konuya da girmişken çocuklar, yani 1 yaş altı için gene söylüyorum. Sürekli ağlama, mesela 4 saat 5 saatlerle ifade edilen rakamlar var. Yani işte ortada hiçbir sebep yok. Karnı doymuş. Altı temiz, uykusunu almış ama gene de ağlıyor. Yani bunun sebebi altına yatan bir psikolojik bir şey olabilir mi? Çocuklarda da böyle bir psikolojik şey yaşanabilir mi?
Şimdi buna yaşına göre cevap vermek lazım.
1 yaş altı için gene söyledim ben bunu.
Yok, 1 yaş altı da çok geniş oldu. Mesela 1 aylık bebekte böyle aşırı ağlama varsa muhtemelen gaz sancısı deyip geçeceğiz. Çok önemsemeyiz. 2 aylıkken böyle. Ama 6-7 aylık bir çocuk özellikle ek gıdaya geçtikten sonra, ilk defa süt ürünleri tüketmeye başladıktan sonra böyle aşırı ağlamaları varsa besin alerjisi vardır. Buna bağlı karın ağrıları çekiyordur çocuk. Bundan dolayı olabilir. Onun dışında aşırı ağlama, yani normalde çok mülayim, sessiz, sakin, hiç problem olmayan bir çocuk bugün etini koparmışsın gibi ağlıyor. İdrar yolu iltihabı olabilir, kulak iltihabı olabilir, bağırsakla ilgili problemler olabilir. Ama zaten bizim çocuk çok mızmızdır, sürekli ağlar, hala da ağlıyor dediğinizde çok yapacak bir şey kalmaz işin doğrusu bize de. Böyle durumlarda en azından bir müddet evde takip etmek, hani ilave bir şikayet var mı, beslenmesi nasıl, buna ait bir problem var mı diye bakmak lazım. Eğer hiçbir problem yoksa en azından bir 24 saati evde geçirmekte fayda var.
Hocam 24 saati de evde geçirdik, hekime de götürdük. Hekim de dedi ki ya bunun hiçbir şeyi yok, bu tamamen tabiri caizse edepsizliğinden ağlıyor dedi hekim. Yani bu tür durumlarla da karşılaşıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şimdi bunu demek yani ilk etapta zor.
Yani bu bir müddet sonra işte demek istiyorum.
Bunu demeden önce şöyle nasıl diyelim, şimdi ayırt etmesi dediğim gibi gerçekten zor. Çocuğun her zamanki gibi beslenmesi iyi, keyfi yerinde. İşte ateşi yok, öksürüğü, kusma, ishali yok. Sadece ağlıyor. Yani bir şey çıkmaması daha muhtemel.
Evet.
Ama çok güzel emen, çok güzel beslenen çocuk an itibariyle artık beslenmeyi de bırakmış ve çok ağlıyor.
Evet, evet.
Ateşi var ve çok ağlıyor. Defalarca kustu ve çok ağlıyor. Bunları ayırt etmek lazım birbirinden.
Bunları ayırt etmek lazım, evet hocam. Hocam vaktimizin de sonuna geldik. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki Bir Nefes Saat programında görüşmek dileğiyle hayırlı günler dileriz.
Eyvallah, teşekkür ederiz.